Ayrım 15.
Tüketiciler ve dervişler aslında aynı kaderi paylaşır. Sabaha kadar diskoda dans ve müzik eşliğinde kendinden geçerek eğlenen tüketiciyle zikir halkasında kendini yerden yere atarak vecd içinde çırpınan derviş arasında beden, titreşim, kendinden geçme, rahatlama, inanma gibi birçok konuda ad ve mekan dışında pek bir değişiklik olduğu söylenemez. İsteyen her tüketicinin reklamı gerçekleştirilen malı alamadığı ve ondan sürekli mahrum olduğu çağımızın bir gerçeğidir. Tarikatta da arayan her dervişin Allah'ı bulup bulmadığı geleneğin ve kültürümüzün bir gerçeğidir. Bütün bu benzerliklere rağmen aradaki tek fark, yazarın şimdi mırıldanacağı ince ve müthiş buluştur. Reklam olayı çağdaş insanın dışında cereyan eder. Tarikatta ise bil fiil olayın içine girmek zorundasınız. Yani uzaktan kumandayla tarikat olmaz. Dediğim bu son cümlede yanlış ve yazar büyük bir gaf yaptığını anladım. Galiba uzaktan kumandanın akıllarına durgunluk veren en fecisi tarikatta gerçekleşir. Böylelikle yazar, sosyal değişim üzerine başarısız bir deneme kalemi aldığı için üzgündür. Yapacak bir şey yoktur. Çalışmaya devam etmesi gerekir. Ama bu işin içinde büyük bir gariplik vardır. Bu garipliği bulduğu an mutlaka bildirecektir. Hayatında bir kez olsun o tıraş bıçaklarını kullandığına inanmadığım yakışıklı bir çocuğun köpüklü gülümsemeli posterlerini gece sabaha kadar bütün sokakları asmam gerekiyor. Her bir tanesinden 10 lira alacağım. İşim bir fırça, kova, koltuğumun altında köpüklü gülümsemesini rulo yaptığım yakışıklı çocuktan 150 adet, soğuk, rüzgar. Naftalinin kudurmuşu, kostik denen şeyi alıyor, suyun içinde iyice karıştırıyorum. İyice erimesi için ellerimle ezmem gerekiyor. Bütün ellerim asitle paramparça oluyor. Ellerimi seviyorum, ellerimden bıkıyorum. Gece yarısına doğru işe başlıyorum. Hazırladığım bulamacı afişin arka yüzüne sürüyordum. Şüphesiz hiçbiri tutmuyordu. Büyük arkadaşım rüzgarla sabaha kadar Afrika dansıyla boğuştum. Bütün afişlerimi söktü, sürükledi. Koştum, elinden aldım, tekrar söktü. Afişlerimi apartmanların taraslarına, ancak gökyüzünden geçen uçakların görünebileceği yerlere yapıştırdı. Rüzgarla ve afişlerle yaptığım bu büyük boğuşmalardan Kuzey Kutbu'na tek başına yolculuğa yeltenen Jack London'la nefis bir hikaye çıkartabilirim. Bu tıraş bıçağının adını hatırladım. Flash tıraş bıçakları. Ben sabaha kadar ellerimle, kollarımla, vücudumla her şeyi yapıyor, baştan aşağı sırılsıklam ter oluyorum. Bu tıraş olurken köpüklerin içinde gülümseyen ve bal gibi yalan söyleyen yakışıklı çocuk sadece beni izliyordu. İşte böyle, bir zaman afişçi olduk. Yarın kuzu kuzu işine gücüne gidecek olan bir içim halk, bir tutam kitle, geceleri sokakları gezinen çağdaş tanrılarının yoksul cinleri sayesinde, yarın kendileri için hangi renkli masallar, hangi hoş sürprizler hazırlandığını bilmiyorlardı. Bütün duvarları zapt etmiş, yorgun bir şekilde evime dönerken evlerin içinden sadece çay kaşıklarının sesi geliyordu. Bir ara ben eskiden bu sokaklarda gece yarılarına doğru bir şey yapardım dedim. Neydi yaptığım? Caddeyi boydan boya upuzun S kıvrımlarıyla işeyerek geçmek. Önce elimde fazladan kalan köpüklü gülümsemeli çocuğu yere yatırıp üstüne işeyip tabakhane köprüsünden aşağı attım. Sonra caddeyi boydan boya işeyerek geçtim. Bir şey daha oluyordu. Evet, bekçi neredeydi? Tek başına bir ayaklanma ne kadar zevk heyecan verir, bu işin bütün keyfi bekçinin kovalamacasıyla başlıyordu. Ama bekçi yoktu. Küçükken günlüğümün ve sokak aralarının aralarında peşime düşen bu bekçi ölmüş. Bütün hamasi, iğrenç kelimeleri tükettim. Bu bekçinin hazin hikayesini nasıl anlatmalıyım? Luna Park'ta uçan sandalyeler vardır. 5 dakika döner, sonra yavaşlayarak durur. Uçmayla yükselmekle ilgilidir. Bekçi bu uçan sandalyelerin kendiliğinden 5 dakika sonra duracağını sanıp hiç kimse görmeden sandalyeye binip kolu çeker. Fakat uçan sandalyeler durmaz, döne döne ölür. Karadeniz'i hoş bir koku sarmaz, memleket leş kokan bir yazarla tanışır. Yazar bekçinin hikayesini anlatacak kelime bulamaz. Nerede kalmıştık? Aslın dalı sosyolojik makale. Derneklerin kapısında üye olmayan giremez yazar. Tarikatların kapısında yazmaz. Vodvil sanatçılarından emekli generallere kadar herkese açıktır. Derneklerde sayısal çoğunluk geçerlidir, tarikatlarda sessiz çoğunluk. Bu sessiz çoğunluğu melekler oluşturur. Bekçinin öldüğü akşam Perşembe akşamıydı. Yatsı namazını Gülbahar Hatun Camisi'nde kılmış, dergâhtaki arkadaşlarına görevi olduğu için gelemeyeceğini söylemiştir. Zikir uçmayla, melekler yükselmekle ilgilidir. Yazar meleklere inanır. Uçan sandalyeler uçmayla ilgilidir. O gece meleklerin uçan sandalyelerin boş olan sandalyelerine oturduğunu, bekçiyle birlikte döndüğünü inanmaktadır. Melekler bekçinin uçan sandalyeleri çok sevdiğini bilmektedir. Bir ara bekçinin kulağına eğilip ona hadi gidelim dediklerine, bekçinin de kendinden geçip gidelim anasını satayım dediğine inanır. Yazar bu hikayeyi başka nasıl bitirebileceğini düşünmüş, aklına hiçbir yol gelmemiştir. El arabası. Uçar bahçesinde pusuya yatacağım. Hörgücüne namlumu dayayıp yanaklarından ısıracağım. Tanrı'ya ilk ve son yalanımı söyleyeceğim. Seni soymak ve memelerini sağmak için her şeyi yapacağım. Bunlar dağ, bunlar taş, bunlar el ve ben de erkeğim. İşte bütün servetimi ortaya sürüyorum, kudurarak koynuna giriyorum. Hey, haberin olsun. Bana göre bir hikaye yazmadan bitirmek ayıp olur, değil mi abi? Bırak bu jenerikli hikayeleri, şimdi hepiniz sahnedesiniz. Sağ bacaklarınızı sola atıyor, lay lay lay lay diyorsunuz. Hepinizin yanında sarışın kızlar, onlar da sizin boynunuza sarılıyor, birlikte lay lay lay, burası böyle, şimdi hop. Sağdan sahneye bir komik çocuk sokuyoruz. Geliyor ve hazır oldu hepinize, ne alırdınız abi diyor. Tabii lay lay laylar bitiyor. Bir an çocuğa bakıyorsunuz. Alacağınızı almışsınız. Daha ne olsun. Dans ediyor, sarışın kızları öpüyorsunuz. Eh gençlik. Nazım'mış, Ece Ayhan'mış, okumuşsunuz. Yani abicik yeterince öğrenmişsiniz bunları. Şimdi bu çocuk burada duruyor. Yanlış anlama abi, meslek öğreniyorlar. Yoksa kim çalıştırır 12-13 saat, 3-4 bin lira haftalıkla? Başka yol biliyorsan söyle. Sanayileşiyoruz. Biliyorsun, mecburuz bunlara. Ne yapalım? Otur aşağı, eserini versen. Burayı anladık abi. Şimdi bu komi çocuk sahnenin tam ortasında durmuş soruyor. Ne aldırdınız abi? Tamam mı? Anlatabildim mi? Şimdi bu çocuk ne olacak abi? Çay bahçesinde çalışmaya başladığımda kulağım sabah akşam radyodan gelecek bir öğrenci affı haberindeydi. Ve hiçbir zaman çakıl taşlarıyla böylesine düşman olabileceğimi sanmıyordum. Çakıl zemin üzerinde yürümek baldırlarımı kas katı ediyor ve yatağa girdiğimde kramp giriyordu. Bir gün bahçeye kızlı erkekli Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyan gençler geldi. Ellerinde Ece Ayhan'ın, Nazım Hikmet'in kitapları, yanlarına gidip ne alırdınız dedim. Onlar da bana sen burada çalışarak ne alıyorsun dediler. Çayları verirken bir müddet daha konuştular benimle. Nerede okuduğumu falan sordular. O kitapları yıllar önce Nilgün öğretmen okutmuştu bana ve birçoğunu ezberden biliyordum. Boşları almaya gittiğimde elinde Ece Ayhan'ın kitabı olan kızın kulağını eğilerek ''Mavera Ünnehir nereye dökülür?'' dedim. Kız şaşırdı ve aptal bir ifadeyle yüzüme baktı. Sonra masadakiler birbirlerine ''Ne yapıyor bu çocuk?'' diye bakıştılar. Çay ocağıma döndüğümde öğrencilerden ikisi gelip beni dışarı çıkardılar. ''Utanmıyor musun lan laf atmaya?'' dediler. Bir şey diyemedim. Diğer çocuk yakamdan tutup göğsüme bir yumruk geçirdi. O yumruğun kalbine gelmesini isterdim. Mavera Ünnehir sorusunu tam karşılığını almış olurdum ama gelmedi. Küfrederek uzaklaşırken bu bir şiir arkadaşım, devlet dersinde öldürülen çocuğun şiiri. Nedendir bilmiyorum, o çay bahçesinde hep o kızı bekledim. Tek başına gelsin. Gelmedi. Kendimce hörgüçlü, namlulu, ısırmalı mektuplar yazdım çakıllarla boğuşurken. Uzun bir zaman geçtiğim her yolda örümcek, sümüklü böcekler gibi görünmez bir kara çizgi döşendiğim sanısına kapıldım. Aynı yoldan çapraz adımlarla ne kadar çok geçersem, ayaklarımın o kadar bu çizgilere dolaşıp düğümleneceği sanısına kapıldım. Bu sanmalardan kurtulamadım. İsmail'in yakınlarından biri pazarda toptancılık yapıyor. Bir yerden kiralık el arabası bulduk ve patlıcan, biber, fasulye, o gün ne gelmişse 50 kilo kadar alıp satmaya çalıştım. İlk gün İsmail yardımcı oldu bana. Sokak aralarında birlikte bağırdık. Sonra kendimce bir güzergah tespit edip akşama doğru bütün seyyar satıcıların toplandığı pazar yerine gelip en sona kalan malı da orada satmaya çalıştım. Naci'nin ziyaretine gidiyorum. Tel örgülerin için o tarafında değil de bu tarafındayım diye klasik arkadaşlık muhasebelerini kafamda döndürüyorum. Naci heyecanlı, yerinde duramıyor. Her taraftan ateş çıkıyor. Adıyaman'ın bir köyünde yaşayan şeyhini anlatıyor kısacık konuşmamızda. Yine yumruğunu yüzünün tam ortasına, burnunun üstüne koyarak nah böyle burnu var deyip şeyhini övüyor, gönderdiğim paraları 5 vakit namazımı kılmıyorsam almayacağını söylüyor. Naci'yi bir kara çizgi yumağı görüyorum. Kendimi tutamayıp nihayet ağlıyorum. Ağlama lan, ağzına sıçarım ağlama diye yırtınarak çift kat tel örgülerin, camların, jandarmaların, boşluğun öbür tarafından tepinerek bağırıyor. Ağlama, ağlama. Jandarma Naci'yi gerisin geri çıkartmaya çalışıyor. Naci çok gürültü çıkarttı. Son kez ilişiyor gözüm Naci'ye. Naci'nin iki gözü su ve ateş bombası. Birden patlayacak. Patlıcan biber neyse de karpuz kavun sattığım zaman arabayı sokak aralarında kullanmak dünyanın en zor işi. Kollarım kopuyor, hırslanıyorum. Kimse yardıma gelmiyor. Gözlerim sokak taşlarında. İtiyorum. Çaresizliğime kadınlar pencereden sakız çiğner gibi kaça kaça deyip içeri kaçıyorlar. Yorulup durduğumda işte tam burada duracakmış gibi yapıyorum. Bayırları inmek de zor, çıkmak da. Bir memlekette bu kadar bayır olur mu? Sokağın başında bütün kavunları deviriyorum. Hepsi fırlayıp dört nala kaçıyor. Kapıları çarpıp duvarlara kafa atıp arabaların altına girip yolun tam ortasında çatlayıp öylesine darmadağın olup eziliyorlar. Tanrım, hangi birinin peşine düşsem çocuklar imdadıma yetişiyor. Çocuklara hiç ezilmemiş bir kavun veriyorum. Yavaş yavaş dayanıyorum arabaya. Gözlerim sokak taşlarında garip bir tekerlek izi izliyorum. Fallar açıyorum. Arkama dönüp tekerleğin bıraktığı izleri seyrediyorum, sürüyorum. Kârına kıyıp kavunlardan en irisine göz dikiyorum. Gözü doymaz bir kurt gibi bütün hırsımı kavundan almaya çalışıyorum. Saldırıyorum ona. Ağzım, burnum, her yanım kavun oluyor. Bir ara gözlerimi kaldırıp karşıda pencerenin arkasında beni seyreden, kucağında çocuk bir kadını görüyorum. İnce bir silüet. Sonra biraz daha aydınlanıyor, çözemiyorum çizgiyi. Oralı olmuyorum bir müddet. Yeniden kavuna sokuyorum başımı, tekrar bakıyorum. Silüet biraz daha netleşiyor. İki kara göz beliriyor. Bu, evet. Aman Tanrım, bu Nebiye. Tanrı, Nebiye'nin iki iri midye iki kara gözüyle parmağını uzatıp, sokağın ortasında elimdeki kavunun içine başımı bir daha sokup, bu sefer kavuna ezdiriyor beni. Bir daha bakıyorum, bir kara çizgi yok oluyor, Allah kahretsin. Biliyordum bu tekerlek izlerinin, bu çizgilerin beni bir yere götürdüğünü. Bir daha bu sokağa uğramıyorum. 3-5 saniyede bütün yokuşu tek solukta çıkıyorum. Akşamları kazandığım paraları sayıyorum, duruyorum. Bir daha sayıyorum. 10 gün sonra şu kadar olacak diyorum. Hayallerimden utanıyorum. Ellerim kirleniyor. Parayı cebime koyup dışarıdan kabarıklığına bakıyorum. Çirkin bir şeyler oluyor. Bulamıyorum onu. Ne demiş Hazreti Ali? Erkek adam pazarda, yatakta, savaşta belli olur. Üçünü de kaybedeceğim anlaşılıyor. Belki de Hazreti Ali kadar cesur değilim. Belki de ne savaş savaş, ne yatak yatak, ne de pazar pazara benziyor. Ana caddelere zabıta korkusundan çıkmadan ara sokaklardan iz bulup çıkmak ne illet bir şey. Dar bir sokakta önüne çıkan bir otomobil 10 metre geri çıkmaz. Sen 500 metre geri çıkarsın. Ne kadar da yağmur yağıyor. Yağmurun bir adı da bela oluyor. Yorgunluk tat vermiyor. Emanet aldığım arabanın taksitlerini ödüyorum. Elimde 5 kuruş kalmıyor. Biberin, fasulyenin, patlıcanın en sona seçilmişi kalıyor. Satamıyorsun. Bu eğrilmiş, büzülmüş, yamukları satabilmem için 40 bin ukalalık yapmam gerekiyor. İş çıkışı kalabalık olan her yere bir an önce varmak istiyorum. Her defasında başka bir seyyar satıcı en güzel yeri tutmuş oluyor. Verdin vermedin kavgaları başlıyor. Tanrım, sen bu koca karıları bilemezsin. Bunların hesapları benim hesaplarıma bir kez olsun uymadı. Hep alacaklı oldular. Rezil olmamak için üstüne bir defa daha para veriyorum. Ciğerimi veriyorum. Havalar soğumaya başlıyor. Yeşilin mevsimi geçiyor. 30 kilo malla çıkıyorsun. 15 kilosu kalıyor. Yarına kalan çürüyor. Toplancı peşin çalışıyor. Yorgunluğun üstüne bir de cepten yemek öldürüyor insanı. Seyyar satıcı arkadaşlar bıyık altından gülüp, sen okumuş çocuksun, yapamazsın diyorlar. Ne yapmalılar üretiyorum. Bütün ne yapmalıları delik deşik ediyorum. Benim gibi fasulyelerini akşama kadar satamayan yaşlı bir seyyar satıcı pazarın orta yerinde müthiş bir karnavala hazırlanıyor. Seziyorum. Elektrik direğinin dibinde bütün arabayı boca ediyor. Sonra müthiş bir hırsla hepsini çiğnemeye koyuluyor. Müthiş bir kavga. Hiç tanınmadık küfürler, etrafına kalabalık toplanıyor. Oğulları geliyor babasını fasulyelerden kurtarmaya, başaramıyorlar. Fasulyelerde çiğnenmemiş tek bir fert kalmıyor. Eskiden olsaydı yağmuru da, rüzgarı da, çakıl taşlarını da severdim herhalde. Eskiden olsaydı fasulyelerin üstünde tepinen şu adamın haline ne şenlikler, kanım alevlenir, coşardım. O kötü karabasan dün bile yok artık. Arabanın tekerleklerini silip sakince seyrediyorum. Arabamın tekerlek lastiklerini silip sakince seyrediyorum. Arabamın tekerlek izlerini silip sakince seyrediyorum. Sokaktan bir adam geçti. Köfteci arabasının altından bir kömür parçası yürüttüm. Sokağa baştan sona bir kara çizgi döşendim. Kayaların altından çekilirken kara kum bir kara çizgi götürür, iki katırı bir bayıra dayanmış çıkarıyor çingene yatağında. Büzülmüş babasından kaçıyor. Acı bademler, kaymaklılar, şan babalar arasından bir genç kız gülümsüyor. Pastanenin köşesinde genç bir çocuk kulağına bir kara çizgi mırıldıyor. Avcumda bir kara çizgi, ha ha ha ha, ho ho ho ho. Durduk yerde sataştı bir kara çizgi. Evet evet, hayır hayır, bir kara çizgi dolaştı. Hu dervişler, he demişler, ne demişler, hu hu hu hu, guk guk guk guk guk, ne demişler, huh huh huh huh. Yörüngesin simit sanmış ısırmış, haymış saymış, ay sırtımı kaşımış, iki kere iki acı çeker, beyaz kağıda dolanır, kalem sürter, acı çeker. Erik ağaçta, toprak mezarda üşür, divan değil, zülüf değil, o da bilir, bu da bilir. Nezbahada, kara kaşlı bir danada, bir kara çizgi oynaşır. Sekiz çocuk ekmek ister, boynun kesmek bıçak ister. Söylenmez bu cevap ister, Ali ile düşünde cenk eder, ya Muhammed seyir eder, devler ziganadan geçer, bir kara çizgi götürür. Denizin dibinde bir açılır, bir kapanır, iki iri midye, iki kara göz, bir kara çizgi. Sokaktan bir adam geçti, bir kara çizgi götürdü. Kaç akşamdır bu sokaklar bana boşalıyor. Bütün insanları sırtımda taşıyor, teker teker hepsini evlerine bırakıyorum. İki büklüm oluyorum. Kaldırımlar omuzlarıma çıkıyor, çekiyorum, çekiyorum. Gök düştü, ben gördüm, çöktü omuzlarım. Öyle tuttum bir zaman. Kıyametin fatihi ben miyim? Göğün çatısını ben mi çattım? Bir şarap şişesi adımlarımın önünde parçalandı. Yüzüm silindi sandım, inanamadım. Yüzümü aradım gecede, tek bir yıldız yok. Biliyordum reçetemi. Tek tek kirpiklerimi yolup kaldırımlara ektim. Sabaha hepsinin altından bir kara çizgi, bir tükürük, bir çift göz biter. Kim bilir, bir de şu montumun düğmesi koptu kopacak. Hiç hatırlamıyorsun. Eşek kadar yorgan iğnesi girmiyor ki dikesin. Sevmeyeceğim seni. Bu kadar vefasız olur mu insan? Canım, bırakma beni. Sensiz olur mu? Unutma beni. İki kolumu da kesseler, yalvarırım ayak parmaklarımın altına gel. Kara trenler gibi çal düdüğünü. Hadi, tak kanatlarını, uçur beni. Uçalım, kaldır beni yatağımdan. Yıkalım şu duvarları. Bütün pencereleri tuz buz edelim. Hadi. Bir genç kız uzanmıştır şimdi yatağına. Dalgalı saçlarında dolaşıyordur eli. Bir gümüş gemi ol, dayanalım kapısına. Girelim bütün limanlarını. Hadi bir tüy ol, uç, uç böceğim. Tanrı bile soyut çalışıyor. Gökyüzünde anlam verecek, falı açılacak tek bir bulut kalmadı. Seni yalnız bırakır mıyım? Hadi gel sana nefis bir hikaye anlatayım bu akşam. Helena teyzenin başında testi kıran Hatice kızın hikayesi. Bugün duydum. Yunanistan'dan bir turist otobüsü gelmiş. Araklı'nın mı, Arsin'in mi, Sürmene'nin mi orasını bilmiyorum. Bir köye varmışlar. Helena teyzenin başında testi kıran Hatice teyzeyi arıyoruz demişler. Sarı çizmeli Mehmet Ağa, köylü şaşırmış. Ama kadınla erkekli yaşlı Rumlar ne edip edip köy köy dolaşıp Hatice teyzeyi bulmuşlar, anlatmışlar Helena teyzeyi. Hatırlamış Hatice teyze. Hikayesi şöyle. Hatice teyze Helena teyzeye testiyle su taşıyormuş. 1918'de askerler basmış köyü. Silah sesleri geliyor. Helena teyze Hatice kıza seslenmiş. Hatice, bir bak şu dışarı. Silah sesleri kimden geliyor? Sizinkiler mi, bizimkiler mi? Hatice teyze de testiyi aldığı gibi Helena teyzenin başında kırmış. Bunca zaman sizinkiler, bizimkiler mi vardı? Şimdi nereden çıktı sizinkiler, bizimkiler diye? Sonra Helena teyze Yunanistan'a göç etmiş. Çocuklarına işte bu hikayeyi anlatmış. Çocukları büyümüş, 70 yaşına gelmiş. Ama ne bu hikayeyi ne de Hatice teyzeyi unutmuş. İşte 60 sene sonra kalkıp köye gelip Hatice teyzeyi bulmuşlar. Ne kadar güzel değil mi? Duyunca inanamadım. Hey demir suratlı, sana ne oluyor öyle? Hadi bırak zırlamayı. Bak, benim de kalas gibi ellerim var artık. Yıllar sonra. Nihayet Tanrım, beni de mutlu yapmanın yolunu nihayet öğrendim. Bunca yıl bunun için beklemiştim. Ne demiştim? Mevsim bahar olacaktı, yağmur yağacaktı. Bir pastane, sokaklar, omuzlarımda apoletler mor çiçeklerden ve yanımda kainatı bana tenezzül ettiren o şey ve üçümüz Tanrım, el ele bulvarı boydan boya. Nihayet Tanrım, beni de sevmenin yolunu nihayet öğrendim. 25 yıl daha beklerim, aylardan Nisan olacaktı, gök gürleyecekti. Bir şiir yazacaktım, gök gürültüsünden korkan kızlar için yazılmış. Niçin ve nedenleri bir kızın göğüslerine serpecektim. Bana aşklarını anlatacaktı. Benimle yürüyecekti gecelere kadar. Ne Ankara, ne ülke, ne çiçekler. Hiçbir şey görünmeyecekti gözüme. Sadece o, ben ve üçümüz. Elimden tutuyordun. Bu yüzden tutamadım ellerini. Nihayet Tanrım, beni de bulmanın yolunu nihayet öğrendin. Tatlı bir bahar rüzgarı doluşacaktı göğüslerimize. Adımlarımız bir ilkokul bahçesinden ısmarlanacaktı. Hiç unutmayacaktım o şeyi. Çünkü sen dakika başı ezan okuyacaktın kulağıma. Yanında, yanında diyecektin ve ben denizin dibini kokluyor gibi bakacaktım gözlerine. Sahi, yanımda, yanımda diyecektim. Bu saatte yeniden seke seke yürümesini öğrenecektim. Koşacaktım önünden arkasından, omuzlarından dönecektim. Bir de yönsüz bakacaktım. Birazcık senin gibi. Ne alttan ne üstten. Her yönden ama her yönden değil. Bir de tenine değecekti yüreğim. Omuzlarımız arasından yol bulup gidemeyecekti yağmur. Dağ başında bir ağacın eteklerinde iki minik çimen gibi ıslanacaktık. Yanımızda senin o kocaman gölgen ve senin o kocaman gövden bir yerlerine tutunacaktık. Sahi aynen böyleydi değil mi? Bir de öpmek vardı. Kalsın. Belki de günlerden hıdırellezdi. Öpseydim dudaklarım kalırdı. Dudaksız doğardı çocuklarım. Boynuma bir kırmızı eşarp dolanıyordu. Çek git bulutlarını. Al başına çal rüzgarını. Dün akşam dostum dedi bana. Bilirim yâri var, aşkı var. Yeşil gözlü başkası var. Dün akşam gönlünden bir çekmece açtı yar. Beyaz bir yatak çarşafı gibi ruhumu elleriyle ütüleyip katladı. Boynuma kırmızı bir eşarp doladı. Siren sesleri kesildi. Panikten nini yapan kalabalıkların sığınaklarından çıktılar. Bütün kediler çöp bidonlarından başlarını kaldırıp önce esas duruşa sonra tören selamı vererek tabur tabur önümden geçtiler. Anlaşmışçasına kadınlar eşarplarını sıyırıp balkona çıktılar. Hep birlikte çiçekleri suladılar, ıslandım. Her Nisan Tanrı'nın kurduğu mor bir türbe vardır burada. Ziyaretlerim sıklaşır, dua eder, ağlarım. Yine Nisan gelecek, hep Nisanlar gelecek bu mor türbe önüme çıkacak. 3-5 değil, 25. Sen deyiver 125 mehtap birden çıktı, görmedi gözüm. Bulvarı saatlerce sırtımda taşıyıp oyuncakçı dükkanlarının önüne döküyorum. Japon turistlerle müzedeydik. Onlar gezmeye, ben yeniden yaratılmaya geldim. Aniden çın çın ziller çaldı. Samuraylar Hitit kralının önünde diz çöktüler. Yüksek bir kaleye çıktım, vadilere attım başımı. Bir vadiden bir vadiye uzandım, sıra dağlar ip atladı önümde. Gökler döndü, döndü de bir sakız balonu gibi kulağımın dibinde patladı. Gökler sahiden varmış. Durdum betonu seyrettim. Çok üşümüş. Durdum betonu okşadım. Paçalarımı dizlerime toplayıp şaraplık üzüm gibi saatlerce gezindim. Önüme çıkan bütün polikliniklere girdim. Teker teker bütün yüzlere baktım. Bir yüzlerine bir de göklere üfledim, üfledim. Küçük bir çocuğun silgisini çaldım. Dünkü adımlarını birer birer sildim. Bir hizmetçi kadının biçimsiz şalvarını seyrettim. 7. katın camına korkusuzca tutunduk. Bir beyaz kağıt çıkarttım çantamdan. Uzun bir hikaye yazdım. Beyaz bir baston un ufak oldu ayaklarımın altında. Gördüm. Bütün kiremitleri saydım. Hepsine mavi bir boncuk taktım. Bugün kitap almadım. Saygıyla öptüm işportacıların alnından. Kavaklar yeterince uzanmış göklere. İçimde ilk defa kifayet duygusu. Bugün ben bir kızı öptüm. Ramazan'ın ilk günü. Koynuma pastel boyalar topladım. Bir kızın kulağının altına bir kırmızı, bir turuncu, bir mor çizik attım. Kitabın sonu.